Ayrım 7.
Sayfa 146. Bölüm 13. Çağın Hediyesi. Küresel Vahşet. Afganistan'da son 3 yılda 5000 kişi öldü. Irak'ta günde 100 kişi ölüyor. İşte Lübnan'ın geldiği yer, işte Kafkas haritası, işte Bosna haritası. Bütün buralarda durmaksızın savaş sürüyor. Bütün bunları yapan Amerika. Bize hediye ettiği küresel dünya bu. Irak'ta çatışmalar, ölüler. Lübnan'da çatışmalar, ölüler. Somali'nin daha ne olacağı belli değil. Savaşları durdurdukları da yok. Bosna'da bitti. Nasıl bitti peki? Boynumuzu eğdiğimiz için bitti. Yugoslavya'dan ayrılan herkesin milli bayrağı var. Bir tek Bosna'nın milli bayrağı yok. Sırplar, o bayrağı kabul etmiyoruz dedi. Bosna'nın içinde Sırplara, Hırvatlara yer verilmiş. Tuhaf tuhaf idare biçimleri. Mahalleler şeklinde Bosna'nın içindeler. Sen boyun eğdin, sen taviz verdiğin için Bosna'da bir huzur söz konusu bugün. Geri adım atmazsan her tarafta kan gövdeyi götürüyor. Bütün dünyayı alev sarmış. Yetmiyor bu alev. Şimdi bir de bizi alıp götürecekler. Küresel, vahşi kapitalizmin bizi getirdiği yer burası. Bu saçma sapanlığın içinde insanların biraz insafa gelmesi lazım. Dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Her gün 4-5 ülkede savaş yaşanıyor. Dünyanın hangi tarihinde 4-5 ülkede birden savaş oldu? Bunu nasıl görmezden gelirsiniz? Birleşmiş Milletler'de İsrail Başkonsolosu'nun yaptığı pis ve küstah konuşma tazedir hala. Hizbullah canavardır. Biz bu canavarı temizleyeceğiz. Bize müsaade etmiyorsunuz ki temizleyelim. Bu Hizbullah çocukları kalkan olarak kullanıyor. Kardeşim, biz Mohaç Ovası'nda savaşmıyoruz. Sahra'da da savaşılmıyor. Çubuk Ovası'nda da savaş verilmiyor. Bu bir şehir savaşı. Şimdi Ankara, Allah göstermesin, bombalandığında ya Haymana'ya ya da Polatlı'ya kaçacaksın. İstanbul nereye kaçacak? Silivri'ye mesela. Bu şehir savaşı. Sen şehirleri bombalıyorsun. Bunu moda edip dünyaya kabul ettirdiler. Ben şehrinizi bombalıyorum, şehrinizi tahliye edin. Çocukları ne yapacağız? Karadeniz'in ortasında bir yer var. Çocukları oraya mı götürelim? Bir yerde bu çocuklar duracak. Suriye sınırından tahliye olan mültecilere bir bakın. Hepsi çocuk ve kadın. Suriye'deki binlerce araç konvoyuna bakıyorsun, içlerinde erkek yok. Bu istihbaratı İsrail de biliyor, ona rağmen gelip çocukları kalkan yapıyorlar diyor. Bu kadar terbiyesiz. Bir de kalkmış, ben şehri bombalıyorum, boşaltın diyorsun. Birleşmiş Milletler yasası oldu. Ben bombalayacağım biraz sonra. Çocukları tahliye edin. Yani çocukları öldürmüş olmayayım. Bu kadar terbiyesizlik, arsızlık olmaz. Bu topraklar Nuh'un topraklarıdır. Bu topraklar Nuh'un gemisidir. Bu topraklarda Nuh herkesi aldı. Büyük bir yangın, büyük bir felaket gelecek. Bütün dünyayı sel götürecek. Herkes gelsin ve bu gemiye binsin dedi. Bu kültürün böyle bir efsanesi var. Bugün aşure dediğimiz odur. Aşurede her şey vardır. Nuh'un gemisi gibi hepimiz karıştık. Nuh herkesi aldı gemisine. Ayrı gayrı yapmadı. Kokarcayı da, domuzu da, gelinciyi de, biti de, zürafayı da aldı. O gemiye hep birlikte bindik ama orada tahliye olurken Norveçli Norveçli'yi, İsveçli İsveçli'yi alıyor. Senin Müslüman kardeşine bakan yok. Bu topraklar Nuh'un gemisidir. Bu topraklarda Yahudiler de yaşayacak. Üstelik soylarıyla, dinleriyle, kültürleriyle kardeşçe yaşayacak. Ama dünya kızılca kıyamete döndüğü ya da bir büyük savaş başladığı zaman bakıyorsun, herkes kendi adamını alıyor, kaçırıyor. Kendi insanına sahip çık yeter. Başka insanlar kokarca. Onları gemiye almasan da olur. Onları bombala. İsrail burayı bitirmek için 3 ay zaman istemiş. Sırpların Avrupa'dan istediği gibi. Ben Bosna'yı Avrupa'da bitiririm. Bağdat'ı da öyle. E insaf. Batı'nın ortalama ateşkes sınırı 250 bin 300 bin ölü. Bunu Afganistan'da da gördük. Bu topraklar Nuh'un gemisidir. Hep birlikte yaşayacağız diyoruz ısrarla. Orada kim varsa bizim kardeşimiz bu gemide yaşıyor. Ama Batı bütün dünyanın gözü önünde kendi adamlarını alıp kaçıyor. Sonra çocuklara bomba atıyorum, çocukları kaldır diyor. Hangi birini söyleyeceksin? Bir insanlık vicdanı olduğu zaman senin şairin, senin yazarın burada insanlığı seslendirir. İnsanlığın güzelliğine, kardeşliğine yazılar yazar. Biz Yahudilerle kardeşiz, dostuz, bombalar olmasın der. Bizim yazarlarımıza bakıyorum, şeytan gibi, İsrail'in kalemi gibi konuşuyorlar. Üstelik savaş bilgileri yok, savaş tarihi okumamışlar. Bu kadar büyük terbiyesizlik de artık tahammül sınırını zorlar. Bazı yazarlar var, Mustafa Kemal'i tanımıyorlar. Mustafa Kemal'in Orta Doğu'ya ve Araplara bakışını bilmiyorlar. Bizim bazı Kemalist yazarlar Orta Doğu'ya daha eleştirel, tuhaf bakıyorlar. Atatürk'ün bize bıraktığı emanetten haberleri yok bunların. 1937 yılında mecliste yapılmış arşiv numaraları kayıtlı bir konuşmasında Mustafa Kemal Orta Doğu'ya nasıl baktığını açıkça ortaya koyuyor. Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip, bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz birkaç sene Araplardan uzak kaldık fakat şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen peygamberin son arzusunu yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cetlerimizin Selahaddin idaresi altında uğrunda Hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun altında bulunmasına müsaade etmeyecek kadar bugün Allah'ın inayetiyle kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için atacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur. İşte Mustafa Kemal böyle diyor. Günlerce, aylarca, heyecanla, taşkınlıkla, enerjiyle konuşan genç bir yazarda olan heyecanı bundan onlarca yıl önce ortaya koymuştur. Mustafa Kemal'in bu topraklara ve emperyalistlere nasıl baktığının da belgesi budur ve 1937'de de mecliste yapılmıştır bu konuşma. Allah'a bin şükür, cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın vurgulandığı, bizi ayaklandıran, bizi yanıltmayacak ve bizi şaşırtmayacak kutsal sözleridir bunlar. Bölüm 14. Vatanseverliği tutuklamak istiyorlar. Irak Savaşı'nın başladığı günlerde Habertürk Televizyonu bir ay süreyle romantik bir edayla ekranda Amerikan bayrağı dalgalandırdı. Şarkı söylüyorlar ve Amerikan bayrağı dalgalandırıyorlardı. Yani Irak'a giren Amerikan askerlerini öven, hatta hepimizi duygulandıran ve Amerika'nın yanına bizi davet eden bir ifade taşıyordu. Bizim toprağımızda Amerikan bayrağı Yunan bayrağı dalgalandırılmaz dedim. O zamanki akşam gazetesindeki köşemde yazdım bunu. SkyTürk'teki konuşmamda da belirttim ve bu duruma karşı çıktım. Bunun üzerine Habertürk yöneticileri hakkında dava açtılar. Sanırım dava bitti ve ben kazandım. Çünkü milyonlarca insan gördü bunu. Her yerde kasetleri var. Bu insanlar çok buyurgan. Değişik medya kuruluşlarında yöneticilikler yaptılar. İstediklerine istediklerini söyleyip insanları suçlayıcı karakter taşıyorlar. Kendilerine karşı çıktığım için de beni düşman belleyip fırsat kolladılar. Trabzonlu oluşum çok aşikar. Hrant Dink cinayeti sonrası Trabzon mercek altına alınınca akıllarına hemen Nihat Genç ismi geldi ve beni de bu konu yüzünden suçladılar. O sıralar medyanın ünlü genel yayın yönetmenlerinin birçoğu bana bunun deli saçması olduğunu söylediler. Sakin olmamı, buna cevap vermememi çünkü karşıdaki adamın ne dediğini bilmediğini ifade edip "Aman Nihat bu deliye bulaşma" uyarısı yaptılar. Ben de sessizce bekledim. 1980 yılından önce ve sonra medyada Trabzon'un başarıları konuşulurken Trabzonspor'a karşı bir sinsilik gördük. Bunu o zaman açıklayamazdık. Şenol Güneş örneği ortada. Dünya üçüncüsü olmuş bir takımın başındaydı. Ancak onu bile lekeleme girişimleri oldu. Bir çekememezlik, bir aşağılama. Bunu biz hissettik. Fakat bu bizi telaşlandırmamalı. Çünkü Trabzon'un toprağından yetişen her 10 insandan 9'u büyük sanatçı, büyük edebiyatçı, büyük siyasetçi olur. Bu toprak yüzyıllardır kabadayı da yetiştiriyor, çakal da. Her cins insan var bizim içimizde. Kendimize has bazı olayları reddetmek doğru olmaz. Osmanlı'da ihtilal yapmış Kabakçı Mustafa, Laz. Bu ihtilali İstanbul Beykoz'daki Laz Ocakları yapıyor. Kurtuluş Savaşımızda da namı Topal Osman olan insan bölgede bir isim, haklı bir şöhret yapıyor. Savaş tarihinde Karadenizlilerin çok cefakar ve sadık savaştıklarını okuyoruz. Buranın milli bir cephe taşıdığı, ruhunda çok yoğun bir vatanseverlik olduğu ama bu vatanseverliğin aynı şekilde bir sabırsızlık, bir heyecan taşıdığını ve bunun zaman zaman da çok kontrolden çıktığını biliyoruz. Biz Bu duyguların ülkemizde kimseye zarar vermeden gelişmesi için çalışıyoruz. Ama çok vahşi trajedilerle de karşılaşıyoruz. Hrant örneği böyle bir trajedi. Hrant, hangi inanca sahip olursa olsun toprağımızın çocuğudur. Biz bu topraklarda binlerce yıl beraber yaşadık. Tamam, demokrasi tariflerinde anlaşamıyoruz. Onların özgürlük tanımları çok farklı. Biz ülkemizde azınlık, bölücü ve etnik kelimelerinin asla konuşulmasını ve hukuki kayıtlara girmesini istemiyoruz. Ama bu tartışma entelektüel alanda sürüyor. Basında ve kitaplarımızda sürüyor. Bu tartışmayı fırsat bilen bazı insanlar da getirip bomba atıyorlar buraya. Hiçbirimizin altından kalkamayacağı kadar acı bir reçeteyle zehirlediler bizi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Güneydoğu'da 30 bin insan, Madımak, Uğur Mumcu gibi birçok hadisede de görüyoruz ki Türkiye kendi sorunlarını tartışırken birileri bu sorunları aşırı germek için devreye giriyor. Çakallar milliyetçiliğin içine sızıyor. Vatansever ve milliyetçi insanlar kendi ülkesine hiç zarar vermeyen, kendi ülkesi için bir şey üreten, gazete çıkaran, profesör olan, çocuk yuvasında çalışan temiz insanlardır. Milliyetçilik kelimesi bugün çakallarla, mafyayla yan yana kullanılıyor. Bunu çok doğru bulmuyorum. Biz ekmek gibi, su gibi vatanımızı severiz. Fakat bazı çakallar bu kavrama sızıyor ve bu kavramla tanımlanıyor. Bu da hepimize ders olsun. Hrant'ı öldüren insan bu ülkeye ihanet etmiştir. O halde bunlar vatan hainidir. Ülkeyi felakete sürükleyen insanlardır. Biz bunlara hala nasıl milliyetçi diyebiliriz? Vatanseverliğin en büyük düşmanı bunlardır. Öyle bir hale geldi ki milliyetçilik, vatanseverlik bir suçmuş gibi gösteriliyor ve tutuklamak istiyorlar. Vatan sevgisini tutuklamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Herkes vatanını sever. Süryani sever, ben de severim. Bu kirletilemez bir duygudur. Bunu kirletmeye çalışanlarsa çakal ve vatan hainidir. Oyuna getirilmiş insanlardır. Bir ajan servisinin kolaylıkla oyuna getirebileceği zeka seviyesine sahip insandan 5 kuruş hayır olmaz. Ne sana olur ne bana olur. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler, Yahudileri gaz odalarında öldürdüler. Fırınlarda yaktılar. Bunun karşılığında Almanya esir edildi. Almanya'da 1980'li yıllara kadar ben vatanımı, Almanya'yı seviyorum demek neredeyse yasak oldu. Yahudiler Almanları öyle bir zapturapt altına aldı, öyle bir gırtlağından sıktı ki Almanlar çıkıp ben toprağımı seviyorum diyemediler. Niye? Kim ben toprağımı seviyorum dediyse aa bak işte faşist, aa bak işte Nazi suçlamasıyla karşılaşacaktı. Şimdi bu çakalların suikastleri, ajan servislerinin oyunlarıyla bizim vatanseverliğimiz zapturapt altına alınmak isteniyor. Yani biz susacağız, ülkemizi, dinimizi, sevdiğimizi söyleyemeyeceğiz. Bizi böyle bir töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Yazarlarımız, aydınlarımız bu oyuna gelmesin. Bugün Fransız Meclisi'nden çıkan kararın anlamı da budur. Biz ülkemizi, toprağımızı, dinimizi hep sevdik. Pek tabii ki seveceğiz de. Yahudi hoşlanmasa da seveceğiz, Fransız hoşlanmasa da seveceğiz. Çünkü biz bağımsız bir ülkeyiz. Cumhuriyetimizi ve topraklarımızı korumaya da yeminliyiz. Ancak bir suikast oluyor, arkası belli değil. Hemen vatanseverliği suçlamaya başlıyorlar. Bu son derece yanlıştır. Yahudi oyunu dediğimiz şey de budur. Topal Osman'ın intikamını alıyorlar. Bu bir senaryonun sonucudur. Topal Osman, Karadeniz'de ortaya çıkmadan Ermeni çeteleri köyleri işgal etti ve halkı kesmeye başladı. Demirci Efeler toprağımızın başka köşelerinde bu duruma karşı direnirken Topal Osman da Karadeniz'de buna dur dedi. Kendi toprağını savundu. Sonra Mustafa Kemal'in koruması oldu. Bazen kendi kendime konuşurken diyorum ki bizden Topal Osman'ın intikamını almaya çalışıyorlar. Bu benim için biraz romantik ama böyle düşünüyorum bazen. Topal Osman, Giresunlu ama Trabzon, Samsun'dan Sarp'a kadar olan yerdir. 1924'te ayrıldı sınırlar. Bütün Karadeniz'in simgesel cümlesidir Trabzon. Biz kendimizi Trabzonlu değil, Karadenizli olarak görürüz. Ben hem Rizeliyim hem Artvinliyim. O bölgenin çocuğuyum. Keşke Uğur Mumcu yaşasaydı. Uğur Mumcu gibi gazeteciler keşke yaşasaydı. Keşke bu olayların arkasına inebilselerdi. Bu olayların arkasındaki ajan servislerini araştıracak büyük gazetecilerden, büyük zekalardan da yoksunuz. O yüzden de bütün Trabzon halkı gibi biz de tahmin üzerine konuşuyoruz. Tahminimiz odur ki papaz cinayeti ve bu cinayet sıradan basit bir cinayet değildir. Bunun arkasında bir ajan servisi ya da başka bir mafyatik hesap vardır. 16 yaşındaki çocukların kalkıp bir papazı öldürmesi mümkün değildir. Biz sadece bu kadarını biliyoruz. Bu sağlam bir kestirmedir, sağlam bir tahmindir. Gürcistan 4-5 parçaya bölündü. Yugoslavya gözümüzün önünde 10 parçaya bölündü. Saraybosna 2 ayrı şehir oldu. Lefkoşe 1973'ten beri 2 ayrı şehir. Beyrut'un Hristiyan valileriyle Müslüman valileri yıllardır ayrı. Bağdat 2'ye ayrıldı. Kerkük parçalanıyor. Burada çok gizli hesaplar yapıldı. Güneydoğu olayları oldu, Madımak oldu. Bunlar paranoya mı? İşte tüm komşularımızın şehirleri ikiye bölündü. Peki bunun arkasında oyunlar var mı? Yunanlılar İskece, Gümülcine taraflarına, Türklerden boşalan arazilere, Gürcistan'dan gelen Gürcüleri yerleştiriyor. Aç ve yoksul bu insanlara gelin burada yaşayın diyorlar. Çünkü siz Rumsunuz demeye çalışıyorlar. Muhtemelen 50 yıl sonra ya da 100 yıl sonra Pontus hesapları olduğu zaman bak bunlar muhacir Pontuslular, bunlar toprağından kopmuş Pontuslular yakıştırması yapacaklar. Bunu ben mi diyorum? Bunu siyasi gözlemciler söylüyor. Tabii ki bu bugüne dair bir oyun değildir. Yarın orada bir hak iddia etmek için Trabzon'dan Rize'den geldik diye iddiada bulunacaklar. Bu benim yarattığım bir paranoya değil. Yunanistan'ın ileriye yönelik uluslararası siyasetlerinden biri. Harbe olsunlar, canımı yesinler. Trabzonspor'a medya tarafından yapılanlardan dolayı Trabzon halkının medyaya güveni kalmadı. Aşırı bir güvensizlik söz konusu. Bu güvensizlik 10 yıl önce de 20 yıl önce de had safhadaydı. Yani bizler medyaya güvenmiyoruz. Peki ne yapalım? Medya ile Trabzon halkının bu kesin inancı arasındaki ilişkiyi nasıl düzenleyelim? İşte asıl sorun budur. Medyadan Trabzon'a bakanlar, Trabzonspor'u, Trabzon'daki hadiseleri, Trabzon tarihini yorumlayanların bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Trabzon halkı dürüst, samimi insanlar istiyor. Ayrıca erkek gibi konuşan, konuştuğu anlaşılan yazarlar istiyor. Medyadan bunu istiyor. Harbi olsunlar, canımı yesinler diyor. Trabzon'dan bir pislik, bir cinayet ortaya çıkarılmışsa, bundan en çok şikayetçi olan ve en çok bağırmak isteyen Trabzonlulardır. Trabzonlular, bu pisliği biz size de bırakmadan kendi içimizde her şekilde hallederiz. Başımıza gelen bu felaketin üstesinden geliriz diyor. Benim Trabzon'da en büyük gözlemim budur. Trabzon'da büyüyen herkes büyük bir sanatçı, büyük bir sinemacı, büyük bir yazar, büyük bir siyasetçi olmak ister. Trabzon böyle bir yerdir. 100 milyonluk bir ülkeye gidersiniz. Bu ülkede yazar ya da sanatçı olma oranı 100 binde 1'dir. Trabzon'daysa 2 kişi de 1'dir. Yani her 2 kişiden biri ya büyük bir sanatçıdır, ya büyük bir yazar ya da büyük bir siyasetçidir. Burası bir madendir. Bir madene girdiğiniz zaman 100 ton kum karıştırıp 1 gram elmas bulursunuz. Trabzon öyle değildir. Trabzon'da 1 kilo toprağın içinden 5 tane büyük elmas bulabilirsiniz. Yoğunlaştırılmış madendir. Bu çocukların önü açılırsa, bunlar Türkiye'nin edebiyatına, siyasetine sokulursa, bunların hepsi tek başına harbi ve çok dürüst çocuklar olacaktır. Çünkü tarih bunların örneğiyle doludur. Trabzon o yüzden entelektüel, coşkulu bir madendir. Bölüm 15. Avrupa ve biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Küreselleşme, demokrasi, Avrupa Birliği gibi oluşumlar bize dost ve düşmanın ne olduğunu unutturmaya çalışıyor. Yunanlılarla oturup yemek yeriz ama onların bilinç altlarında ne saklı, onların niyetleri ne, bunu bilmemiz lazım. Fransa'yı iyi tanımamız lazım. Fransa terbiyesizliklerin daniskası haline geldi. Türkiye PKK konusunda Fransa'dan bir şey istediği zaman Fransa hayır der. Kürtlere üstlerini açar, PKK'lıyı vermez. Aynı Fransa Hümeyni rejimine muhalif olmuş halkın mücahitlerini yaka paça içeri atar mesela. İran böyle istiyor çünkü. Çünkü İran'la arası çok iyi. İran, Azerbaycan sorunu orada dururken Ermenistan'ı destekliyor. Ermeni ile siyasi ilişkileri çok sağlam. Bölgede Ermenilerin hamileri Ruslar olduğu halde İranlılarla rahat hissederler kendilerini. Biz binlerce yıl İran'ı toprağımız bildik. Farsçadan gocunmadık. Farsçayı dil yapan da Gazneli Mahmud'dur. Bu ünlü hükümdarımız tarihin içinde Firdevs'e Şeyhname yazdırıyor. Farsçanın literatürü ise Şeyhname. Bugün Farsça oradan kaynaklanıyor. Mevlana Farsça yazıyor. Mesnevisini Selçuklular Farsça okuyor. Bizim Farsça ile bir derdimiz olmadı. Fakat orada Türklerin Türkçe konuşmaları karşısında rahatsızlık duyuyorlar. Türklerin tarihin hiçbir döneminde o topraklarda gözü olmadı. Bizim kardeşlerimiz bir dönem Türklerdi, bir dönem Müslümandı. İran'ın kalkıp Ermenilerle ve Fransızlarla iyi geçinip Azerbaycanlıları sıkıştırması çok da anlaşılır şey değil. Azerileri sıkıştırmaları, bir etnik kavga vermeleri çok da doğru değil. Bu insanlar senin ülkeni yönetmiş binlerce yıl. Gocunmamaları lazım. Fransa geldi, Kıbrıs'a üs kurmaya çalışıyor. Fransa'nın Lübnan'la çok ciddi bir derdi var. Lübnan'ın da iki büyük tarihsel hamileği var. ta Haçlı seferlerinden kalma, ilk Haçlı seferlerini başlatan Fransa'dan yola çıkmış o meşhur Pierre Hermit'tir. Bu, o tarihten beri orada kalmış Hristiyanlardan bir hissedir ama asıl Osmanlı'nın elinden Lübnan'ı vura vura aldılar. Cemal Paşalar geri çekildi, Fransızlar geldi ve Lübnan'ı aldı. 1860'tan beri de bölgede Hizbullah'ın karşısında Marunileri tutuyorlar. Kıbrıs'ta Rum kesimini, İran, Ermenistan'ı. Peki Bosna'da yüz binlerce insan gırtlağından kesilirken neredeydi Fransa? Fransa böyle bir yerde işte. Cezayir'i allak bullak etti. Cezayir'de iç savaş çıktı. Bütün Kuzey Afrika'da Fransız dilleri var. Bu dil üzerinden hakimiyetini kurmak istiyor. Tunus Fransızca konuşur. Cezayir Fransızca konuşur. Fransız edebiyatı, Fransız felsefesi, Fransız siyaseti bugün Suriye için de geçerlidir. Dillerinden gelen bir hakimiyet vardır. Bu eski bir sömürgedir. Bu topraklarda 200 yıldan beri Hristiyanlarla, Ermenilerle işbirliğine girmiş, Rumlarla keza öyle. Fransızların bizdeki imajları da çok kötüdür. Bizim halkımız, 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış dedelerimiz Fransızlar için kancık der. Adana'yı niye işgal etti Fransızlar? Ermenileri kurtarmak için. Ermeniler de bunlara güvenip Müslümanları öldürdü. Fransızların küçük ama seçkin bir birliği yakalanınca sırf kendi askerlerini kurtarmak için orada Ermenileri yüzüstü bıraktılar. Biz de Adana'yı kurtardık. Kuvayi Milliye'nin ilk silahlarını bu esirlerin değiş tokuşunda Fransızlardan aldık. Birlikte yola çıktıkları Ermenileri bizimle işbirliğine girip sattılar. Fransızların bizde iyi bir imajı yoktur. Dost derken, düşman derken neyi kastettiğimiz anlaşılmalıdır. Oysa Osmanlı'nın Avrupa siyaseti asırlardır Fransa'yı koruma üzerine işlemiştir. 1530 yılında kapitülasyonlar Fransızlara bir hak diye verilmişti. Sayfa 158. 25 yıl önce elçilerimizi öldüren bir Asala hareketi çıkmıştır. Ermeni örgütüdür bu. Asala Fransız topraklarında kan dökmeye başlamıştır. Bir Batı ülkesi için en korkunç şey kendi ülkesinde kendi halkının kanının dökülmesidir. Batı bu kanı kendi dışına atabilmek ve sınırından uzaklaştırabilmek için her şeyi yapar. Batı siyaseti de budur zaten. Kendi toprağında kan dökülmesin, kendi insanları ölmesin, bu sorunlar dışarı taşsın. Ne yaptı Fransa? Ermenilerle çok iyi görüştü. Sizler tarih sahnesinde yerinizi aldınız, elçileri öldürdünüz, ses çıkardınız. Sizi PKK'ya dönüştürelim, gelin birlikte PKK'ya destek verelim. PKK'nın önünü açalım, çünkü bizim toprağımızda kan dökülüyor. Gelin bu işi PKK'ya havale edelim dediler. Bu dediğimizde 1980'li yıllar. Mitterrand tanımı hatırlamalı. Kusura bakmayın ama biz keriz değiliz. Cihan hakimiyetinden gelen yüzlerce devlet yönetmiş ve bu topraklarda binlerce yıl duran insanlarız. Karşımızdaki insanın boyunu posunu, tavrını biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda ne yaptı? Kanuni zamanında ne yaptı? Dün ne yaptı? Bugün ne yapıyor? Biz bunları ortaya koyalım ve onlara kalleş demeyelim. Çünkü adamın huyu suyu bu. Bunların hayata dair, dünyaya dair planları vardır. Biz Fransa ile yan yana gelemeyiz. Böyle ciddi bir sorunumuz vardır. Fransızlar aleyhimizde çıkartacakları yasalarla önümüze her türlü engeli koyabilirler. Bunlardan da gocunmayız. Niye gocunalım ki? Onun meşrebi o, siyaseti o. Senegal'den bedava muz getirip çocuklarına dağıtan, Avrupa'da hakimiyet kurmak isteyen, Cezayir'de soykırım yapmış, dostları Rumlar, Maruniler, Ermeniler olan bir ülke. Sözünü ettiğim isimlerin hepsi de bize milli düşmanlık yapıyor ve biz bu milli düşmanların projelerini dile getiren bir ülkeden ne bekliyoruz ki? Çıkıyor bizim yazarlarımız, demokraside böyle şey var mı, insan haklarına uyar mı diyorlar. Geçin bunları, ne demokrasisi, ülkeler menfaatleri, siyasi hakimiyetleri ve etkileri doğrultusunda siyaset yaparlar. Doğrusu da budur. Bizim aydınlarda cuma ahlakı var. Bunlar efendi. Efendiler eleştirilemez. Bizim aydınlarımız meclise ayıp oluyor, demokrasi için ayıptır, yasak koymayın demişler. Fransa'nın demokrasiyle ne alakası var? Bizdeki cahil cühela aydınlar sanıyorlar ki Fransa demokrasiyi seviyor, Almanya demokrasi için her şeyi yapar. Ne alakası var? Demokrasi teorik bir şeydir. Batılı bunu literatüre koymuştur. Siyaset biliminde var. Bu buradadır. Sen bir aydın olarak burayla konuşursun. Fransa mı temsil ediyor demokrasiyi? Ne alakası var? Böyle bir şey yok. Demokrasi artık aydınların, siyaset tarihinin ve bilimin vicdanında yaşayan bir şeydir. Siz aydınlar olarak kendi vicdanınızla hesaplaşın. Fransız meclisiyle değil. Ama bunlarda cuma ahlakı var. Efendilerine fazla kırbaç atmayın, demokrasiye küserler. Demokrasinin sizinle ne alakası var? Siz üst, kırbaç sallayan, sömürgeci, ezen, maden çalan, insanları öldüren bir topluluksunuz. Sizin demokrasiyle ne alakanız var? Nerede demokrasi yapmışsınız? Nükleer bombalarla insanların başına çullanmışsınız. Hindi Çin, Latin Amerika, Afrika bırakmamışsınız. Daha gözümüzün önünde 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce Cezayir'i böyle yapmışsınız. Şimdi Araplara böyle yapıyorsunuz. Demokrasi. Bu beyler de mahcup oluyor. Aman Fransa demokrasisi böyle bir yasa getirmesin. Demokrasi şeysi. Hani biz bakacağız ve diyeceğiz ki ah ne kadar vahşi. Fransızlar demokrasiyi gözümüzden düşürdüler. Ne alakası var? Demokrasi burada yaşıyor. Demokrasi artık insanlığın yüreğinde, beyninde, vicdanında. Bunun temsilcisi Fransa değil ama senin aydınların hala bunun temsilcisini Almanya sanıyor, Avrupa Birliği sanıyor. Cuma gibi efendisi söz söyleyince rahatsız oluyor. Çok ağır müeyyideler koymayın, demokrasi gözden düşer. Uşak kültürü. Aydın değil bunlar, uşak. Demokrasinin raconunu Fransa mı kesiyor? Böyle bir şey yok. Demokrasi siyaset biliminin tarihindedir, felsefededir. Siyaset bilim felsefesindedir, her yerdedir, oradadır. Orayla konuşacaksın. Fransız parlamentosuyla değil. Çünkü bu beyefendiler gizli servislerle konuştular ya da onların vakıflarından talimatlar aldılar. Merkel harbi kadın. AB'den gelenler gidenler içinde benim en çok sevdiğim Merkel'dir. Harbi konuşur. Avrupa Birliği'ne Türkiye girer mi girmez mi? Ne olacak bu işler dediğinizde bize düz ve en net cevapları veren odur. Ta muhalif dönemlerinden bilirim. Kandırmaca yoktur onda. Merkel bize karşıt bir siyaset yapıyor ama düzgün konuşuyor. Merkel sağcı bir siyasetçi. Hem Mitterrand, Chirac gibi Ermeni anıtına gidip orada başka türlü, burada başka türlü konuşmuyor. Böyle çelişkileri yok. Bizim iyiliğimize yönelik konuşmuyor tabii. Merkel'in ağzına bakın. Türkiye'nin kaderini görün. Olmaz diyorsa olmaz. Çünkü samimi şeyler söylüyor. Dönem başkanları geliyor mesela ikircikli davranıyorlar. Hani bir çocuğu azarlar gibi üzerinde geçici yapmacık bir hiddet oluyor. Kendileri yapmacık zaten. Hayat hikayeleri de yapmacık. Onların bize anlattığı Avrupa Birliği, Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği için çalışırız. Yasaları uyarsa yaparız. Onurumuzu kırmadan bir şeyler olabilirse olur. Gerçi Avrupa bize uymayan bambaşka bir yerdir. Başka bir ülkedir. Bizse başka ülkeyiz. Felsefesi her şeyi değişik bir yer orası. Bunu derken dini kastetmiyorum. Onlar binlerce yıldır başka türlü bir mantalite içinde düşünmüş, başka türlü bir dünya kurmuş. Biz tamamen başka türlü bir dünya kurmuşuz. Bu dünyayı kurarken de bizi karşıt aldılar. Bizi beğenmeyen ve aşağılayan bir felsefeyle kurdular dünyalarını. Bunu çok ciddi okumak lazım. Avrupa Birliği'nde bile Türkiye Avrupa Birliği'ne katılsın diyenler de bu konuda yazarken dalga geçiyorlar. Yazarları birbirleriyle hep paslaşır. Bir Yunanlı yazar, bir Alman yazarla bunu sıkça yapabiliyor. Türkiye Kıbrıs'ta limanları açacak mı, açmayacak mı? Bizimkiler direniyor açmamak için. Yunanlı yazar diyor ki Almanya'dakilere, Türkiye daha dağılmadı mı? Öbürü de dağılır dağılır diyor. Böyle bir dalga geçme, Türkiye dağılır mı tezi üzerine bir meyhane geyiği. Saman çöpüne binmiş sinek. Bu ülkede madımaklar yakıldı. PKK konuştu, Ermeni tezleri geldi. Dağılma sadece onların bir esprisi, bir dalga geçmesi değil. Onların Türkiye tasavvuru. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun, siyasetinin, sivil kültürünün, ekonomik gücünün bu ülkeyi ayakta tutamayacağına dair inançları var. Bizi ilkokul çocuklarını azarlar gibi azarlıyorlar. Alfabeyi yeni öğrenen çocuklara yapılan gibi 100 tane dik çizgi çizin, sonra da yatay çizin diyorlar. Sert, gözlüklü, mutsuz bir matematik öğretmeni gibi davranıp demokrasiyi öğretiyorlar. Bunu görüyoruz çünkü biz eşek değiliz, okuyoruz metinlerini. Bunun için de çok çalışıyorlar. Bu ülkenin dağılmasına yönelik beklentileri fazla. Fakat dağılmıyor bu ülke. Onlar onurumuza, tarihimize karşı oldukça bu ülkede ciddi bir silkinme ortaya çıkıyor. Mevlana'nın hikayelerinde geçen ham hayali anlatmak gibi biraz. Eşeğin sidiğindeki saman çöpüne binmiş sinek, kendini kaptanı derya görür. Bunların dağılma fikri bu işte. Buradaki Sorosçulara, oradaki Ermeniye, PKK'ya ha gayret. Kıbrıs'taki Rumlara dağıldı dağılacaklar dolduruşuyla ha gayret. Süryani gibi, Pontus gibi tezleri de raporlara koyuyorlar. Avrupa felsefesine, Avrupa Birliği'ne, Avrupa aklına en büyük hakareti Pontus yapıyor. Süryaniler yapıyor. Diyojen'den de tez getirecekler Bizans'tan da. İnsan onurunu da artık geçtik. Avrupalılar böyle çocuk kandırır gibi çok pespaye tezleri önümüze getirip raporlara koyuyorlar. Pontus diye bir şey var diyor. Ne demek peki? Bunu tarihçiler bile söylememiş. Kendileri de işin ciddiyetinde değiller. Türkiye'ye karşı büyük bir ciddiyetsizlik. Tabii Türkiye'de büyük bir milliyetçi iradenin yükseldiğini, sertleştiğini, öfke dolduğunu da gayet iyi biliyorlar. Onların da istediği bu. Türkiye'ye zarar verecek olan nedir? Türkiye'ye zarar veren milliyetçi öfkelerdir. Kültür çatışması, Alevi-Sünni çatışması, galeyan, linç. Bunları da iyi biliyorlar ve bunu besliyorlar. Böyle bir ham hayal peşindeler. Bu ham hayalden bir şey çıkmayacaktır ama Türkiye oraya bir şekilde bağlanmıştır. Türkiye'de bu dalga geçmeleri hatırlatmak için milli reflekslere, güçlü bir gençliğe ve siyasete ihtiyacımız var. Artık bu saatten sonra işin hikayelerini anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye tarihte Batı'nın hafızasına yer etmiştir. Batılılar hem Persler hem de Hunlar için barbar der. Neymiş? Kendileri çok disiplinli ordular kurmuş. Bunlar Afrikalı Zuluları yenmiş. Zulular mızrakları olan insanlar. Karşı taraftaki Batılılarınsa tüfekleri var. Tüfeği yenmek mümkün mü? Fakat Zulular şöyle bir felsefe geliştirdi. 300 kişi ölelim ama bir Batılıyı öldürelim. Böyle yaptılar. 300 kişi feda edecek duruma gelip savundular kendilerini ama Batılılar büyük zafer olarak gördü bunu. Aynı şey Amerika'nın fethinde Carlos ve Kızılderililerin çatışmasında oldu. Çok haksız bir savaştı. Bunu Batı aklı, Batı örgütlenmesi, Batı askeri disiplini gibi sundular. Saçma sapan yorumlardır bunlar. Batı dünyayı hakimiyetine geçirdiğine kendini inandırmak için böyle şeyler yapıyor. Biz karşı felsefeyiz. Batının yüzü budur. Osmanlı'nın anlamı ise çok başkadır. Osmanlı kavim adına, ırk adına Batı'ya saldırmadı. Bütün Doğu'yu, Çin'i, Arap'ı, Slav'ı, Kafkasya'yı, Çeçen'i, Acem'i, Rumeli'yi arkasına alıp hepsiyle birlikte karşıya geçti. Batı'ya bir tehdit varsa bu Osmanlı'ydı. 400-500 yıl onları ortaçağ karanlığı içinde tuttu. Yol vermedi, aç koydu, kalelerini zapt etti. O yüzden Osmanlı'nın anlamı başkadır. Bugün Mısır'ı, İran'ı, buradaki ülkeleri tek tek karşısına koyduğu zaman hiçbir zaman ciddiye almaz. Ciddiye aldığı bir zaman sonra harekete geçebilecek büyük güç Türkiye'dir. Bugün bunlar bizim için de ham hayal olabilir ama belki 50 yıl, 60 yıl sonra böyle bir şey olabilir. Bugün petrolümüzü niye çaldınız, Afganistan'ımıza, Irak'ımıza niye zulmettiniz diyen ve geçmiş kültürü de arkasına alan bu ruh halinin Batı'nın karşısında ciddi bir mevzu oluşturacağı çok açıktır. Bu tarih felsefesi şu anda oluşuyor. Batı bunun farkındadır. Biz Batı için bir Tunus, Cezayir, Mısır değiliz. Onlar tek tek ülkelerdir. Kendi ülkelerinin menfaatlerini düşünür. Biz Batı için Batı'yı oluşturan o büyük tarihin içindeki en büyük karşı felsefeyiz. En büyük tehdidiz. Bu büyük tehdidin Avrupa ile yan yana gelmesinin imkanı yoktur. Rusya kendisini Amerika'nın karşısına koymuştur ama 100 yıl dayanabilmiştir. Şimdi Rusya kendi yağıyla kavrulmaya, kendi bölgesel alanlarını korumaya çalışıyor. Kapitalizme karşı, Batı'ya karşı çok büyük bir tehdit oluşturmuyor. Bugün İran'da vardır, Mısır'da vardır, Fas'ta vardır, Hindistan'da vardır. Çünkü bunu biz yazmadık. Bunu bizim Fatih'imiz de yazmadı. Mustafa Kemal de yazmadı. Bunu on binlerce yılın tarihi yazdı. Tüm dünyanın nehirleri, savaşları yazdı. Bize böyle bir gömlek giydirdi. Bu iki ayrı renktir. İki ayrı ruh, iki ayrı iklimdir. Bu iklime girmemiz mümkün değildir. Batı, bu insanlarla soframızın, ailemizin, şehrimizin, inançlarımızın uymayacağını gayet iyi biliyor. Bugün demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi kavramların bu topraklarda işe yaramadığını da çok iyi biliyor. Yüzyıllardır deneyimleri var. Laboratuvar çalışmaları yapmış, bu topraklarda ülkeler kurmuş, ülkeler bitirmiş, yüzlerce anayasayı kendileri yazmışlar. Bu anayasalar darbelerle yıkılmış. Bütün bunların tarihi tecrübeleri var ama yine size geliyor. Demokrasi, ifade özgürlüğü diyorlar. Niye? Çünkü demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi kavramlar, modern Avrupa kavramları, onu özetleyen şaşalı şeyler. Güzel, lüks gösteriyor bu kavramlar Avrupa'yı. Onların tarihsel kötü niyetlerini saklıyor. Onların hakimiyetlerini, dünyayı nasıl sömürmek istediklerini, dünyadan nasıl pay almak istediklerini gizliyor bu kavramlar. Hindistan bir dünya ülkesi. Afrika kadar bir yer. Binlerce kavim yaşıyor. Hindistan dünyayı besliyor. Baharatıyla, otuyla, böceğiyle. Mısır da öyle. İngilizler Hindistan'ın işgal ettikleri zaman hukuk mu, insanlık mı, modernizm mi, ifade özgürlüğü mü dinlediler? Hayır, ne dediklerini ben size söyleyeyim. Doğu neleri çok seviyor, büyük törenleri, şatafatı seviyor. Büyük çadırlar, madalyalar, apoletler, herkese onur nişanları, herkese küçük prenslikler. Hindistan'da 1870'li yıllarda dünya tarihinin en büyük merasimi olmuştur. İngiliz kraliçesi Victoria'nın Hindistan kraliçesi olması. Hindistan'da 60 bine yakın raja, mihrace, önemli birçok adam büyük bir toplantı yapıyor. 80 bin kişilik bir ova düşünün. Taç giyme törenine niye o kadar önem veriyorlar? O madalyalar, apoletler, herkese paye vermeler, hepsinin nerede oturacağı sınıflar. Aynı şeyi Cezayir'de yaptılar, Afrika'da, Kenya'da yaptılar. Üçüncü dünyanın o yıllarda ülke, tarih anlayışı böyle. Gücün ve iktidarın da böyle oluştuğunu sanıyor. Bunu Osmanlı'nın sünnet törenlerinde de görürsünüz. Afrika'ya gittiğiniz zaman Afrikalıların milli törenleri hep buralardan alınmadır. Fransızlar gelmiş, bando çalmış, taltif etmiş. Fransız paşası gelmiş, onu taklit etmişler. Sporcuları taklit etmişler. Hem Hindistan hem Afrikalılar bu törenlerle bir üstünlük kuruyor. O zaman sömürge dili buydu. Şimdi sömürge dili değişti. Şimdi demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları, küreselleşme, çağdaşlaşma gibi kavramlar sömürge dili oldu. Beyoğlu'nda, Cihangir'de sürten aydınlarımız da insan hakları gibi kavramları iktidar, güç, dünya, hatta bu evren sanıyorlar. 200 yılda dil değişti. Bu demektir ki 50-100 yıl sonra da dil başka yöne doğru gidecektir. Afrikalı yerlilere, Kızılderililere boncuk verip maden almak gibi bir şeydir bu. Kendisinin soykırımları, insanlık dışı uygulamaları, gözaltı süreleri ortada. Bunları sana boncuk gibi atıyor. Kim yiyor bunu? Az gelişmiş sürecin, gelişmemiş sürecin aydınları yiyor. Peki gelişmemiş ülke aydınıyla az gelişmiş ülke aydını nedir? Bunlar da bir sınıflamadır. Batı 100 yıldan beridir sana az gelişmiş, geri kalmış gibi kavramlarla geldi, seni iptal etti. Pılınızı pırtınızı toplayın ve Avrupa'ya gidin. Bu kadarını yapan hukukunu da yapar değil mi? Tek celsede biten mahkeme gören var mı? İlk celsede karar veren hakim, savcı bunu mutlaka emir alarak yapmıştır. Bunlar müstemleke hakimleridir. Bu toprağın, bu hukukun, bu cumhuriyetin hakimleri değildir. Gelsinler de beni yargılasınlar. Çıkarım ve o hakimlere ifade özgürlüğünün ne olduğunu, bağımsızlığın ne olduğunu sorarım. Karar çıkar çıkmaz Sayın Başbakanımız Elif Şafak Hanımefendi'ye tebrik telefonu ediyor. Abdullah Gül Beyefendi arıyor, kutluyor. Niye? Çünkü bunlar Avrupa komiserlerinin oluşturduğu o imaj içinde bir müstemleke gibi çalışıyorlar. Müstemlekenin yazarları, aydınları, hükümeti. Senin hukukuna Avrupa müdahale ediyor. Avrupa bir hukuk çıkartıyor, sana gönderiyor, sonra bu hukuku iyi uygulamadın diye seni aşağılıyor. Bu ülke müstemleke değildir. Bu ülkenin bir iradesi vardır. Siz bu ülkenin başbakanısınız, dışişleri bakanısınız. Alın pılınızı pırtınızı ve oraya, Avrupa'ya gidin. Siz gitmiyorsanız bu ülke sizi gönderecek. Gideceksiniz. Bunun başka bir yolu, şakası yok. Bölüm 16. Pamuktan süzülen hırsızlık. Hazreti İsa bir gün yanan ormandan kaçan bir tavşan, bir tilki gibi kaçıyor çöle. Ya İsa, nereye kaçıyorsun diyorlar. Bir ahmaktan kaçıyorum yanıtını veriyor. Diyorlar ki, sen nasıl bir ahmaktan kaçabilirsin? Sen ki hastaları iyileştirdin, ölüleri dirilttin. Bir ahmaktan nasıl kaçabilirsin böyle korkarak? İsa da, ben her şeyle mücadele edebilirim. Ölüleri diriltirim, hastaları iyileştiririm ama bir ahmakla uğraşamam karşılığını veriyor. Çok kepaze ve ahlaksız bir çağa düştük. Gerçi bu çağa da bu kepazelik yakışır. Laf bulamıyorum. Hukuk düzeni, sanat, edebiyat hepsi büyük bir şaibe altında. Üçkağıtçılar, ajan servisleri, tuhaf insanlar, lobiler dünyaya hukuk öğretiyor. Bizlerin başını kırbaçlayarak sözde hukuku anlatıyor. Söyleyecek bir şey yok. Çok çaresiz günlerde yaşıyoruz. Bugünlerde sinirlerime hakim olamazsam çekip gideceğim. Gidip İsfahan'da yaşamak istiyorum ama... Param yok. Vallahi param yok, billahi yok. Hukuk dediğimiz şey insanlık için önder olacak. Bir peygamberhane yol olacak. İnsanlar 400 yıldan beri hukuku alkışlıyor. Hepimiz onun için imparatorları terk ettik. İnsanlık hukuk için peygamberlerini, dinlerini, köylerini, cemaatlerini terk etti. Hepimiz büyük şehre hukuk için geldik. Tanımadığımız insanlarla yan yana duruyoruz. Bir dünya kuruldu hukuk için ve şimdi siz hukuktan şaibe yaratıyorsunuz. Hukuku ajan servislerin eline veriyorsunuz. Aşırı milliyetçilerin, hilebazların, üçkağıtçıların, dandik insanların eline veriyorsunuz. Her gün bir tarafımızdan hançer yiyoruz. Orhan Pamuk'un Nobel ödülü de, Fransız Meclisi'nin kararı da savaş ilanıdır. Bize karşı kılıçlarını çekmişlerdir. Bu 120 yıldır fasılalarla ve değişik şekillerde yapılıyordu. Çok çaresiziz. Çünkü muhatabımız insan değil artık. Nasıl izah edeyim? Bir ahmakla kimse uğraşamaz. Bugün Nobel etrafındaki şaibeler, bugün Fransız Meclisi etrafındaki şaibeler. Büyük bir ahmaklıkla karşı karşıyayız. Sayfa 166. Nazım'a verme, Orhan'a ver. Katır bir gün deveye demiş ki, bu dağları bayırları geçerken ikide bir dizlerimin üzerine düşüyorum. Dizlerim kırılıyor, kanıyor ayaklarım. Sen bu kadar yol yürüyorsun, dağlara tepelere çıkıyorsun da sana niye bir şey olmuyor? Deve de sakin bir şekilde yanıtlamış. Ben yukarıdan bakıyorum. Biraz da biz yukarıdan bakalım. Ben bu kadar kepaze bir çağa düşeceğimizi hiç düşünmüyordum. Karşımıza koydukları şeye bak. Artık reddedemeyeceğimiz şeyler koyuyorlar. Nobel. Fransız Meclisi, Robespierre'lerin, Danton'ların, imparatorların ve papazların kellelerinin kesildiği, bir nevi hukuku ulus devletleri biz icat ettik diyen insanların yeri. Hala Voltaire'le caka satan insanların meclisi. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir soru soruluyor. Avrupalılara ne oldu da 10 milyonlarca Yahudi'yi gaz odalarında yaktılar? Nasıl bir mantık gelişti? Bu sorunun cevabı yok ama çok araştırma yapıldı. Bugün Avrupa'nın yarısı kütüphanededir ve bu sorunun cevabını arar. Şimdi aynı zihniyetin içindeyiz. Bu sorunun cevabını orada da bulamazsınız. İçlerindeki bu kinin ve küstahlığın nedenini henüz anlamış değilim. Voltaire diyerek, işte biz ihtilal yaptık diyerek, demokrasi çabalarımız var diyerek. Bunu anlayamayız. Şu anda biz büyük bir rezalet, büyük bir hukuk skandalıyla, bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Çünkü onların hukuk dedikleri şeye hepimiz, dünya sahiplendi. Belki bir iki ülke dışında hepimiz sahiplendik ve şimdi buradan bir skandal, bir kepazelik çıkıyor. Bütün okulların siyasal bilimleri, uluslararası ilişkiler, bütün yazarlar, Avrupalı, Avrupa dışındakiler, herkes şaşırmış durumda ve skandal üstüne skandal patlıyor. Skandalın büyüğü Orhan Pamuk'a verilen ödüldür. Bu anlamda Türkiye halkına ödül değil, zehir verdiler. Bu ödül Türkiye'ye değil, Orhan Pamuk'un kendisine, onun şahsi çıkışlarına verilmiştir. Pamuk'un kendi piyasasına, pazarlamasına, söylediği sözlere verilmiştir. O kimin yanında yer almış, kimin yanında konuşmalar yapmışsa oraya verilmiştir. Türkiye, aşağılık komplekslerden oluşmuş bir takım köşe yazarları ve edebiyatçılardan müteşekkil. Bu adamlar edebiyatı biliyorlar mı? Hangi eseri biliyorlar? Neyi tartışmışlar? Burada büyük bir kepazelikle karşı karşıyayız. Bu toprağa, Türkiye halkına karşı ciddi bir oyun var. Bu ödül, Nazım Hikmet'e verilmeyen bir ödüldür ki, Nazım Hikmet bize bu ödülü verdi. O, bütün dünya dillerinde artık. Biz ödülümüzü, Nobel'lerin Nobel'ini Nazım'la aldık. Çok güzel. Hala Latin Amerika'da, Çin'de her yere gittiğinizde size insanlar Nazım'ın memleketinden diyecekler. Bu ödül Aziz Nesin'e de verilmedi. Bugün Suriye'ye, İran'a, Mısır'a gidin. Sorulan isimdir Aziz Nesin. Mutlaka edebiyatla ilgilenen birkaç dünya insanından biri Aziz Nesin'i tanır. Bu topraklarda Nobel'i çok hak etmiş insanlar var. Buna Fazıl Hüsnü Dağlarca da dersin, Yaşar Kemal de dersin. Bir sürü insan bunu alabilirdi. Şimdi Orhan Pamuk'a ödül verilince diyorum ki, bizim Cumhuriyet'in ilk dönemindeki Yakup Kadriler, Hüseyin Rahmiler fazlasıyla hak ediyorlardı bunu. Ki onlar müthiş bir çağda yaşadılar. Anatol Franzlar, Andrea Gide gibi yani dünya edebiyatının patladığı bir çağda yaşadılar. Hepsi belki de gölgelendiler. Ama şimdi ödül verecek yer de bulamıyorlar. Zaten tarihine baktığın zaman Hindistan'da sıradan insanlar alıyor. Sağda solda sıradan insanlar alıyor. Fakat başka şaibeler var. Kimler seni alkışlıyor ödül aldık diye? Hepsine bir soru soruyorum. Beyaz Kale adlı roman, İspanyol bir köle olan Petto'nun günlüğünden çalma mı değil mi? Hırsızlık. Beyaz Kale adlı roman, 3 sayfa, 4 sayfa aynı. Tıpatıp hırsızlamadır. Buna da bir cevap vermemişlerdir. Hala da veren yoktur. Niye Avrupalıları kandırıyorsunuz? Yarın öbür gün 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra Avrupa'da canı sıkılmış bir edebiyat araştırmacısı gelip bunları görecek. İnternet sayfalarında dolaşıyor. Edebiyat ve Eleştiri dergisi ya da Murat Bardakçı eski gerçekleri ortaya çıkıyor. Araştırmacılar Nobel ödülü veren o insanlara bunları sorabilir. Peki, bu kadar hırsız olan, bu kadar aleni hırsızlaması olan bu insana bu ödülü niçin veriyorsun? Ben size söyleyeyim. Onun yaptığı bu hırsızlığı burada kimse dile getirmedi. Hani ifade özgürlüğü diye bağırıyorlar ya, demokrasi diye. Bunlar burada dile gelmedi. Kimse söylemedi. Hiçbir konuşma yapmayalım, hiçbir şey söylemeyelim. Ne sen söyle, ne ben söyleyeyim. Bu hırsızlığın cevabını versinler. Bu hırsızlık için bize diyorlar ki, postmodern romanlarda olur. Ne demek yani? Postmodern bir tabir koyunca hırsızlık normal mi oluyor? Kimi kandırıyorlar? Bizi az gelişmiş, doğulu, kitaptan anlamayan insanlar olarak mı görüyorlar? Postmodern kisvesi altında bizi kandıracaklar. Yazarlar, kitapçılar, edebiyatçılar ne yapacak? Diyecek ki, bu hırsızlıktır. Bu hırsızlığa verilecek cevap yoktur. Nobel almış bir insana hırsız diyorum. Yani hukukçular, cumhuriyet savcıları, gazeteciler. Hırsızlık ne demektir? Bir insanı en büyük şerefsizlik ve alçaklıkla itham etmektir. İddialar öne koymaktır. İddia da şudur, Petro'nun günlüğü aynen alınmış, Beyaz Kale'de kullanılmıştır. Bunu Orhan Pamuk Bey alıntıladığını belirtmemiştir. Niçin aldığını söylememiştir. Postmodern toplumda olur böyle şeyler. Şimdi ben doğudan gelmiş biri gibi Doğan Hızlan Bey'in ailesinin evine gecenin yarısında gideyim. Artık çağdaşlaştık, modernleştik, postmodern çağda yaşıyoruz ya. Olur mu böyle şey? Kimi kandırıyorsunuz siz? Sen ölürsün, Orhan Pamuk ölür, ben ölürüm. 20-25 sene geçer, bir edebiyat araştırmacısı çıkar ve bu kepazeliği bütün dünyaya duyurur. Bu bir Nobel kepazeliğidir. İnsanlık kepazeliğidir. Bugün manşetler çektiniz, gururlanıyoruz diye. Yarın bakalım bu hırsızlık ortaya çıktığı zaman böyle gururlanabilecek misiniz? Çünkü üç kağıt vardır içinde. Yazan insan hırsızlık yapar mı? Yazar edebiyatla uğraşır. Edebiyat insanlık ahlakının konusudur. Toplum sağlığıyla uğraşır. İnsanlığın ruh sağlığı ve bilgilenmesiyle ilgilenir. Beyefendiler, hukuk insanlık karşısında ses versinler. Bu sayfaları niçin çaldınız? Niçin sayfaları kitabınıza koydunuz? Bunun cevabını versinler. Victoria Holbrook diye bir hanımefendi var. Victoria Holbrook denilen insan, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı Richard Holbrook'un eski karısıdır. Bu kadın Afganistan'da, Türkiye'de görev yaptı. Bosna'da yapıyor. Bu kadın Orhan Pamuk'un kitaplarını İngilizce'ye çeviren, Amerika'da bunun piyasasını yapan biri. Bu kadının doktorası Şeyh Galip üzerine. Edebiyatla uğraşanlar bilir ki Orhan Pamuk'un Kara Kitabı kendi edebiyat serüveni içerisinde bir aşamadır. Sebebi de orada Şeyh Galip üzerine alıntılar vardır. Haliyle bu Victoria'nın özel dostluğundan çıkmıştır. Özel bir arkadaşlıkları var. Bu hanımefendi bu ülkede Orhan Pamuk'u pazarlayanlar ve piyasaya sürenlerle çok içli dışlıdır. Sevgili derecesinde, karı koca hayatı yaşayacak derecede. Dünyada ölen ilim adamlarının arkasından armağanlar yazılır. Bilim arkadaşları bir kitap kaleme alır. Victoria Hanım henüz ölmedi ama tavladığı bu edebiyatçılar Victoria'ya armağan diye kitap yazdılar. Bu kadın Amerika'da bir nevi Orhan Pamuk'un eli ayağı oldu. Kitaplarının pazarlanmasında, çevirisinde yardımları dokundu. Türkiye'de insanların devreye girmesinde de aynı taktik izlendi. Burada çok muhteşem bir şaibe var. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının eski eşiyle Türkiye'nin büyük edebiyatçısı. Sohbetler, derinlikler, arkadaşlıklar. Bu dostluk, bu arkadaşlık nedir? Muhtemeldir ki Victoria Holbrook denilen insan Amerika'nın lobileriyle, Orta Doğu politikalarıyla çok içli dışlı. Afganistan, Bosna ve Türkiye'de çalıştığına göre böyle. Bu arkadaşlık şaibe doludur. Bu arkadaşlıkları da Türkiye halkı bilmez. Bu adam hayatı boyunca siyasi bir söz etmedi. İsrail, Amerika veya Sovyet pistir gibi bir cümlesi yok. Kendisi siyasetten uzak kalarak edebiyat yapmaya çalıştı. Böyle de masum bir tarafı var. Fakat bu adam gün geliyor, Türkler şu kadar insanı kesmiştir, boğmuştur gibi laflar ediyor. Bu adamın tipine bu laf yakışmıyor. Yani söylettirilmiş. Bu laf çok açıktır. Nobel'e giden yolda demek ki bunu söylettirdiler. Gerçi aklı da ermez bunlara ama yine de maşa diye kullandılar bu adamı. Bu 10-15 yıllık bir plan. Orhan Pamuk'un hazırlandığı bir plan. Bu plana bunların çok gönüllü katılmadığını, bu adamları çok iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum. Bunlar şöhret peşinde, yani Nobel peşinde. İnsanlar kendini kullandırabilirler, başka bir iş yapabilirler ama Türkiye'nin kaderi, bu ülkenin siyaseti, bu ülkeyi hançerleme konusuna gelince orada duracaksın. Şöyle diyorlar, şunu söyle, sana ödül verelim. Halkını satıyorsun, tarihini satıyorsun, insanlarına karşı çıkıyorsun. Halkımızın öptüğü yer kalbimizdir. Edebiyat, vicdanımızı kanatarak bizi düşündürür. Kalbimizde derinleşerek. Bizim kalbimiz halkımızın öptüğü yerdir. Halkımız nereye öpüyorsa yazarların kalbi orasıdır. Biz de o yüzden halkımız nereye öpüyorsa oraları iyi anlatırız. Oralardan küçük hikayeler buluruz. Vefa, dostluk, trajedi, bunları anlatırız. Halkın psikolojisini galeyana getirmeden onu ikna ederiz. Yazarlık bunun için vardır. Gerisi ajanlıktır, suikast plancılığıdır, provokatörlüktür. Bir yazar provokatör olamaz. Onu militanlar, siyasiler, taşnak ya da başkaları yapar. Mahkemeler açar, kapatır. Birbirlerine sokakta girerler. Bir yazar ikna eder. Neyle ikna eder? Sözle ikna eder, kelimelerle ikna eder. Bu beyefendilerin şaibeli yerlerden geldikleri çok kesin. Çünkü bizi ikna edemiyorlar. Bu insanlar karşımıza geçip provokatif, skandalvari ve halka hakaret ederek konuşuyorlar. Bu eziyet çekmiş, bu acı çekmiş, bugün adam gibi yemeğini yiyemeyen, işsiz, altta kalmış, avukatsız insanların, bu yoksul insanların karşısına geçiyorsun. Kimi yanına alarak? Dünyanın en büyük imtiyazlılarını. Fransa meclisi, onun sosyeteleri, Amerikan basını, onun dışişleri, onun lobileri. Oradaki zengin insanları yanına alıyorsun, tarihinden, bağımsızlığından ve cumhuriyetinden başka hiçbir şeyi olmayan bu yoksul halka karşı bıçak, kılıç çekiyorsun. Bu bizim için dayanılır bir şey değildir. Burada edebiyatın ne olduğu sorusunu masaya yatırmamız lazım. Kelimelerle, düşünceler nedir? Karşımızda bize ne yapılıyor? 8 asır oldu Mevlana gideli. 8 asır sonra bugün Mevlana Amerika'da bestseller. Ama Orhan Pamuk'un kitapları 10 yıl sonra hiç satmayacak. Cevdet Bey ve oğulları Thomas Mann'ın Budan Brooks ailesi kitabının bir esinlenmesidir. Kar kitabı bir başka kitabın esinlenmesidir. Yani biz buna edebiyatta çalma demiyoruz. Bu esinlemeler çok ciddi edebiyat eleştirmenleri tarafından yapılmıştır. Ortaya şöyle bir sahne çıkmıştır. Bu insanın Türkçe zenginliği yoktur. Türk atasözleri, Türk deyimleri, Türk cümlesi yoktur. Bu adamın bir edebiyat yeteneği de yoktur. Macerası ortadadır. Şimdi Nobel'i aldı. Kitapları Avrupa'da, Amerika'da ya da Rusya'da çevrildi. Bu ülkelerde Pamuk'un ve eserlerinin edebiyat yeteneği üzerine yazı yazılması lazım değil mi? Ama yazılmıyor. Benim de gözlerim süzülüyor. Fransa'da bir kütüphanecilik ödülü aldı. Böyle böyle lobilerin eline düştü. Artık lobi değirmeninin ve rüzgarının o büyük dalgasına bindiler. Çok para kazanıyorlar sırtından. Çevirmenler de kazanıyor. Çok ünlü oldu ve Nobel'i kazandı çünkü. Bir Türk atasözü, çölde bundan iyi su bulunmaz der. Avrupalılar ve lobiler için biçilmiş kaftan bunlar. Gerçekten Orhan Pamuklardan, Elif Şafaklardan daha iyi su bulamaz onlar. Çünkü burası onların. Çok daha katakulliye getirecek insan bulamazlar. Bir yazar hem ülkesine hakaret edip hem bu ödülün peşine niye gider? Biraz müstehcenliğe kaçan ama Mesnevi'de geçen bir fıkrayla cevap vermek lazım bu soruya. Bir gün adamın biri kızını zengin bir adamla evlendirmiş. Ama adamın da şımarık olduğunu hissetmiş. Baba kızına, kızım bu adam şımarığa benziyor, sen bir iki yıl çocuk yapma, denersin, ondan sonra yaparsın demiş. Kız da, iyi de baba, biz aynı yatakta yatıyoruz, pamukla ateş bu, ne olacak diye sormuş. Baba, kızım tam o sırada kendini geri atarsın demiş. Kız da bu kez, iyi de baba, ben nasıl anlayayım o anı diye sormuş. Baba da demiş ki, o anda gözleri süzülür erkeğin. Kızı hemen lafı yapıştırmış, iyi de baba, benim de o an gözlerim süzülüyor. Orhan Pamuk'un şimdi gözlerinin süzüldüğü bir andır. Nobel verilecek. Hangi yazarın gözü süzülmez? Her lafı da ederler. Bunlar pamukla ateş gibidir. Yazarların konusu aşktır. Aşk bütün dinlerden uzaktır. Aşk yalnız Allah'a ait bir meslektir. Yazarlığın eğitiminle alakalıdır. Mesela çok tehlikeli ve büyük sözleri vardır Mevlana'nın. Allah hem gizlidir hem aşikar. Halbuki aşk peşindir. Allah düşüncenizi gizleyebilirsiniz, bazen açığa da vurabilirsiniz ama aşk peşin bir şeydir. Hemen göstermeniz lazım. Bütün yazarların konusu aşktır. Bir yazar aşkını peşin gösterir halkına, toplumuna, insanlığa. Onun yüzünden kitaplarından anlarız. Peşin bir şeydir aşk. Labirentlerle kıstırılmış değildir. İçimizdeki İrlandalılar. Gerçek dostlar ve düşmanları savaş alanında göreceksin. Kim bölmeye gelmiş, kim çözmeye gelmiş, kim seni dağıtmaya, kim seni iç karışıklıklara sokmaya çalışıyor. Bu çok nettir, ortadadır. Bunu siyaset biliminde kafası karışık birkaç Avrupa Komisyonu üyesi adamın yazılarına ve kitaplarına bakarak değil, bu toprakların direnişini gösteren haritaya bakarak anlamaya çalışmalı. Çok şükür toprak bütünlüğümüz bugün sağ salim ortadadır ve etrafına umut veren bir yerdedir. Bizim birliğimiz, gücümüz komşularımıza da güç veriyor. Onlar da kendi toprak bütünlüğünü güvende hissediyorlar. Kime karşı? Amerika'nın oyunlarına karşı. Az bir şey mi? Amerika'nın topları tüfekleri var. Uzaydan bakıyormuş ya. Hepimizin cebinin içini, yatak odalarını görüyormuş. Savaş meydanına böyle geldiler. Hepinizin telefon konuşmalarınızı dinliyoruz diye. Karşımızda kim var? İsrail var. Hepinizin amirini tanıyoruz dedi. Hepinizin içinde Siyonistler var. Hepinizi gözlüyoruz diyen öykülerle. Karşımızda Avrupalılar var. Bütün bu dünya devlerinin istihbarat çalışmaları, vakıf çalışmaları, lobi çalışmaları, bunların tezgahladığı medya, bunların oyuna getirdiği aydınlar, bunların madımak gibi tuzakları, bunların etnik, Kürt gibi kardeş kavgaları. Bunca tezgaha rağmen bu cumhuriyet, bu bağımsızlık, bugün bu toprağın, halklarının neşesidir. Bir insanlık neşesi gibi parıldıyor. Ciddi siyasi ve ekonomik sıkıntıları var ve bütün bunlara rağmen bu toprak bana güven, umut veriyor. Avrupa'daki yurttaşlarımıza nerede yaşamak istiyorsunuz diye sorulduğunda ilk defa Türkiye'de yaşamak istiyoruz, cennette cevabı veriyorlar. Oysa bundan 10-15 yıl önce bunu söylemiyorlardı. İngiltere'de Amerika'da yaşamak istiyorum diyorlardı. Şimdi %90-95 oranında hayır, hepimiz Türkiye'de yaşamak istiyoruz diyorlar. Bu durum büyük saldırıları irademizle, tarihimizle, kültürümüzle nasıl karşıladığımızı, nasıl kendimize çeki düzen verdiğimizi gösterir. Irak'ta Amerikan askerleri bataklığa gömüldükçe, Hizbullah da İsrail karşısında zafer kazandıkça bu topraklarda da bir iç neşe, kendine güven yükseliyor. Amerikan askeri geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü Halet-i Ruhiyesini yaşadı. Milli direniş yükseldi, Amerikan aleyhtarlığı arttı, Türk tarihi çok merak edilir hale geldi, Cumhuriyet çok önem kazandı. Çünkü insanımız Amerika'nın Irak'a girdiğini gördü. Bu bir film değildi. Gözümüzün önünde cereyan etti. İran nükleer yaparım deyince Amerika İran'ı bombalayacağım dedi. Ama bombalayamıyor. İran şu anda güç kazanıyor. Avrupa bütün dünyanın nükleeri olsun tezleriyle gelmeye başladı. Batı'nın bu büyük nükleer tehdidi bir nevi nötr hale gelecek. Artık nükleerci bir dünya başlıyor. Araplar bundan çok memnun, şeriatçılar memnun, Hizbullah çok memnun. Bir renk değişiyor, bu rengin değiştiğini görelim. Çevez'in çığlıkları. Bush'la dalga geçmesi olarak söylemiyorum. Irak'ın o ilk günlerdeki durumu, Bosna'nın paramparça olduğu zamanı, Afganistan'a saldırıldığı günleri düşünürsek, öldük bittik o anlarda. Batı buraları bombalıyor ve paçavra haline getiriyordu ama birlik kuramıyordu. Birlik kurmaya dönük çok büyük gayretleri oldu ama başaramadılar. Bunların içinde Viyana kuşatması vardır. Viyana'dan önce İnebahtı'da Osmanlı ordularını paramparça ettiler. Hani padişahı kandırmak için edilen meşhur bir laf vardır. Padişahım, Kıbrıs kesilen koldur, sakalımızdır. Kesilen kolumuz yerine gelmez ama sakalımız yeniden biter. Oysa Osmanlı tarihinin en büyük yenilgisidir. Adriyatik'in girişinde kendine çok güvenen Osmanlı'nın yüz binlerce seçkin Çankırılı, Yozgatlı, Tokatlı genç çocukları, Leventleri. Orada hiçbir zaman İtalyanların, İspanyolların yan yana geleceğini hesap etmiyordu Osmanlı. Çünkü orada devletler yok. İtalya'ya baktığınız zaman çizmenin sağ tarafında Venedik Cumhuriyeti, bir para cumhuriyeti, tüccar. Sol tarafında Ceneviz Cumhuriyeti. Bir tüccar, o da bir para cumhuriyeti. Bunlar silahlı değil, paralı asker çalıştırıyor. Bunların küçük kolonileri var. Bunların ordu çıkartması, karşı orduyu yenmesi mümkün görünmüyordu. Fakat İnebahtı'da Osmanlı'yı yendiler. İnebahtı mağlubiyeti bizim tarih kitaplarında da çok söylenmez. İnebahtı denir geçilir. Oysa büyük bir mağlubiyet olmuştur. Batı'nın top teknikleri, kadırga yapımı daha gelişmiştir. Gemilerin birbiriyle nasıl savaşacaklarına dair teknikler gelişmiştir ve biz orada kışı geçirmeye geldiğimizde bizi bastılar. Eğer biz orada o kışı geçirseydik, İtalya zaten bizimdi. İtalya tarihten silinirdi çünkü onun için gelmişlerdi oraya ama İnebahtı'da yüz binlerce askerimiz suya gömüldü. Belki de Osmanlı'nın çöküşü böyle başladı. 1571'de oldu İnebahtı mağlubiyeti. İspanya'da, İtalya'da televizyonlarda seyredersiniz. Domates şenlikleri vardır. İnsanlar birbirine domates atıp dalga geçerler. Osmanlı'nın Yeniçerisi savaş malzemesi bittiğinde düşmana portakal ve domates atıyor. Bu festivaller üzerine konuşan adamlar Osmanlı'nın portakala kalmasını bir dalga geçme olarak görüyorlar. Çünkü bütün Avrupa'da, İspanya'da, Almanya'da her yerde büyük bayramlar başladı. Osmanlı'yı yendiler, dalga geçtiler, mahvettiler, sulara gömdüler. Padişahın Akdeniz'e hakim o büyük yenilmez ordusunu paçavraya çevirdiler. O ortak karnavallar Avrupa Birliği'nin kökenini oluşturur. Tam ispatlanan şeyler değil ama çakışıyor. Artık bir silkinme var Kuzey Irak'ta. Aşiretten devletin 300 yılda oluştuğunu gayet iyi biliyorlar. Batı böyle yüzlerce devlet kurdu ve yıkıldı. Aşiretten devlet 300 yılda olur. Tataristan, Çeçenistan ve Ermenistan'ı sosyalistler kurdu. Bunlarda bir sosyalist kültür vardı, bir disiplin, bir merkezi planlama vardı ama bunlar da başarısız oldu. BM'ye Kuzey Irak'ta devlet oldum, buyur dediğinde de devlet olunmuyor. Devlet kendi sınırlarını koruyacak, kendi iç siyasetini inşa edecek, kendi siyasal düzenini, kendi siyasal iradesiyle ortaya koyacak. Bunun mümkün olmadığını Batılı söylemeye başladı. Türkiye hamisi olsun, İran hamisi olsun, biz buradan çekilirsek ne yaparız gibi değişik tartışmalar yapılıyor. İran ilk günlerinde Bush'un resmini yalayan Kürt fotoğrafları gitti ve renk döndü. Hizbullah'ın bile onları dövebileceğini gösterdi. Değişen bu renk içerisinde bize düşen Batı'nın masallarına, karton yüzüne, sirkvari kavramlarına, kendilerinin de inanamadığı demokrasi ve insan hakları yalanlarına karşı daha dinç, daha diri durmamızdır. Bu ülkenin tarihi binlerce yıldan geliyor. Toprak bütünlüğümüzün binlerce yıllık tarihi var. Bu küçücük Avrupa Birliği komisyonları, etrafımızda olan küçük iç savaşlar, sınırlarımızdaki olaylar kimseyi ürkütmesin. Aksine iftihar edilmeli. Bu coğrafya 100 yıldır tehdit altında. Etrafımız paramparça oluyor. Her ülke 15-20 parça ve bu topraklar çok şükür ki binlerce yılın dualarıyla duruyor. Nasreddin hocaları, Köroğluları, Karacaoğlanları, Mevlanaları, Pir sultanlarıyla ayakta duruyor ve bu topraklara baktığımız zaman başka bir iklim olduğunu, başka bir siyasi irade olduğunu görüyoruz. Buranın gazozdan bir ülke olmadığı çok açık ve nettir. Leyla'nın evini koruyan köpek. Mecnun gider ve bir sokak köpeğinin ağzını öper. Herkes, sen nasıl öpersin bir köpeğin ağzını? Biraz önce diliyle kıçını yaladı o köpek. Sen onun ağzını öpüyorsun. Bu kadar pis bir şey öpülür mü der. Mecnun da yanıt verir. O köpek, Leyla'nın bekçisi. O köpek, Leyla'nın evini kolluyor. Leyla'nın evini bekleyen o köpeğin biz her tarafını öperiz. Bu halk, bu toprakların bağımsızlığını koruyor. Bu halk, binlerce yıldır Allah'ı, bağımsızlığı gururla bekliyor. Sen geliyorsun, iki cümle ediyorsun ve bunun adı yok. Önce yazarı çok şirin gösteriyorlar. Özgürlük, demokrasi, Fransız Meclisi, Nobel. Bu kavramları çok yüksek gösteriyorlar. Sonra sana oralardan top atışı yapıyorlar. İstedikleri kadar yapsınlar. Biz bu toprakların bağımsızlık değerini biliyoruz. Armutla elmayı ayırt ediyoruz. Biz bu topraklarda kim ne dedi ona kanacak değiliz. Biz güçlüyüz. Neyin ne olduğunu biliriz. Bir gün bir adam sırtına aslan dövmesi yaptırmak ister. Gider dövmecinin önüne oturur. Dövmeci de iğneyi batırır. Adamın canı yanar. Neresini yapıyorsun diye sorar. Aslanın kuyruğunu yapıyorum der dövmeci. Adam geç orayı der. Dövmeci devam eder. Adamın gene canı yanar. Yine sorar. Neresini yapıyorsun? Şimdi saçlarını yapıyorum der dövmeci. Bırak saçlar da kalsın der ve hepsinden vazgeçer. Bu adamlar her şeyden vazgeçerek bu ödülü aldılar. Biz aslanız, biz her türlü dövmeyi yaptırırız sırtımıza. Bu toprakların hukukunu, demokrasisini, kardeşliğini kitaplarımızda anlatmak için varız. Mahkeme kapılarında her yerde varız biz. Hem sen aslanım diyorsun, hem kalkıp İsrail'e karşı bir söz söylemiyorsun. Fransa'ya karşı bir laf etmiyorsun. Etrafımız çevrilmiş. Çeçenler, Afganistan için tek bir cümlen yok. Dünyada bütün büyük yazarlar, dünya meseleleri ve insanlık konusunda birkaç cümle ederler. İnsanlık vicdanı adına ederler. Hatta o kadar ileri giderler ki, Günter Grass gibi insanlar kendi kendilerini yıkacak çok ifşaatta bulunurlar. Dürüstlük, evrensel ahlak, Tanrı adına hiç kimsenin görmeyeceği kendi mahrem noktalarını bile rezil olma pahasına ortaya atarlar. Vicdan böyle bir şeydir. İşte Irak. Bombalar yağıyor, tek cümle yok. Bu savaş biter, tekrar Nobel tablosu, gurur tablosu olarak ortaya çıkarlar. Yaratılan ikon, Duygu Asena. Halit Çapın, Reha Maden, Yılmaz Çetiner. Bunları anmak, unutmamak gerek. Fakat Duygu Asena, gerçi ölünün arkasından konuşulmaz ama komşumuz Hafize teyze değil ki ölünün arkasından konuşulmasın. O zaman Vahdettin'in arkasından da konuşmayalım. Bu çok saçma bir şey. Yargı sürecinde konuşma, ölünün arkasından konuşma. Neyi konuşalım?